Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.
Günaydın Hasan.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bu Tunus, Mısır ve özellikle de Libya'daki gelişmeler üzerine, bunların Türkiye ekonomisini nasıl etki yapabileceği üzerinde biraz da farklı bir açı üzerinde duralım diye konuşmuştuk bugünkü program için.
Evet, önce o ülkelerden gelen etkiye bakalım. Bir de neyin üzerine geliyor bu etki? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir salgın hastalık olsa vücudu zayıf olanların etkilenme şansı daha fazladır, değil mi?
Evet.
Dolayısıyla bir etkiye bakalım. Bir de bünyeye bakalım. Bünye nasıldı diye. Tabii etki çok korkunç bir etkiyse, yani vücudun sağlam da olsa yapacak bir şey yok. Ama böyle bakmakta metot açısından yarar var diye düşünüyorum. Şimdi bir kere bu ülkelerde olan bitenler farklı. Onu şöyle görüyoruz. Evet, Tunus'tan da Mısır'dan da Türk vatandaşları, orada çalışan Türk vatandaşları ya da ziyarete giden herkes ayrıldı, geldi. Ama bu ülkelerde şöyle söyleyeyim, rejime karşı hareket edenlerin bir şiddet eğilimi yoktu. Evet, polisten kaynaklanan, anlaşılan benzer şekilde olaylar kanlı oldu. Hiç olmazsa şu ana kadarı söylüyorum. Hani Mısır'da olaylar kansız oldu, bir doğru laf değil.
Yani değil tabii.
800 kişiden bahsediyor ya da 360 kesin biliniyor ama hareket edenlerde öyle bir şey yoktu. Yani işte bir meydana toplandılar, Tahrir Meydanı Mısır'da. Hatta eşleri çocuklarıyla geldiler filan falan. Fakat Libya'da olay öyle değil. Libya'da bir iç savaş ortamına gidiyor. Bunun anlamı, bu kolay çözülür bir olay değil. Hani ateş bir yerde inşallah çabucak kesilse bile orada tekrardan güvenilir çalışma ortamının doğması büyük zaman alıyor. Bu ne demek? Orada iş yapan Türk firmaları, orada çalışan insanlar tekrardan normale yakın bir şekilde oraya dönüp başlamaları epeyce zaman alacak demek. Bu Türkiye için ciddi bir zarar. Çünkü çok firmamız olduğu anlaşılıyor. 200 kadar firmamız varmış. İşte projede büyüklüklerinden bahsediliyor. Hani iki türlü zarar var. Bir, ileride kazanılacak olanlardan kaybediliyor. Yani 15 milyar dolarlık proje deniyor ya, daha fazla deniyor. Bir öyle kayıp var. Bir de orada yapılan işte makine, teçhizat falan gibi yatırımlar var. Bu işleri yapabilmek için onlardan doğan sorunlar var. Dolayısıyla öyle bir ciddi bir şok buradan geliyor. Tabii ikinci nokta, bu tür inşaat yatırımı vesaire, yani ne, özellikle inşaat için konuşuyorum. Onları yaptığınız zaman Türkiye'den epeyce de burada kullanılacak malzeme ihracatı yapılıyordu. Türkiye'nin bakarsanız istatistiklere, Orta Doğu bölgesine yaptığı ihracatın bileşiminde bunlar epeyce önemli yer tutar. Şimdi o da durmuş oldu. Zaten yani Türk şirketlerine yapmasanız bile diğer faaliyetlerde durduğu için yahut yavaşladığı için bir sorun var. Oradan da gelen bir etki var. Dolayısıyla Türkiye açısından bu bölgede iş yaptığımız epeyce ülkede ciddi bir Türkiye için zarar doğuran bir gelişme oldu. Bu bahsettiğim tabii kısa dönemden bahsediyorum. Yani ileride o ülkeler inşallah doğru dürüst demokratik rejimlere kavuşurlar. Dünyaya daha güzel entegre olurlar. Biz de dünyaya entegre olmayı beceririz. O zaman tabii daha çok iş yaparız. O ayrı bir konu. Ama bu yakın dönemde olmayacağı benziyor. Şimdi bir nokta daha var. O da bizi yine direkt ilgilendiren bir şey. O da Libya'da petrol üretiminin durmaya yakın olması veya durmuş olması, artık hangisidir çok iyi anlayamıyorum ama öyle bir durum var.
Dün son benim baktığımda yarıya, en az yarıya indi diyordu ama bilemiyoruz tabii.
Evet, çünkü burada da iki faktör var. Hani şu ana kadar hiç olmazsa petrol rafineri, taşıma hatları ya da petrol kuyularının tahribi gibi, bir büyük ölçüde tahribi gibi bir şey duymadık ama olabilir de. Şimdi bu durumda dünyada bir petrol sıkıntısı olur mu? Bir kere petrol fiyatlarında bir sıkıntı olduğunu hiç şüphe yok. Bundan herkes kuşkulan. Çünkü herkes kafasında ileriye yönelik bir senaryo yapıyor. Eyvah ya kötüye giderse diye. O yüzden petrol fiyatları yükselmeye başladı. Bu bizim açımızdan potansiyel bir zarar. Potansiyel diyorum çünkü şu anda Türkiye'nin ithal ettiği petrol eski bağıtlarla yapılandır. Fiyatları eskidir. Ama önümüzdeki dönem için bu etkili olabilir. Bu ciddi bir nokta. Şimdi ikincisi fiziken bir petrol şeyi olur mu? Darlığı olur mu? Orada bir şey söyleyeyim. Şimdi Libya'nın petrol üretimi 1.7 milyon varil günde. Yani bu daha da aşağı düşebiliyor ama daha yukarı çıkmıyor. En yüksek rakamı aldım ben. Yani şey değil, daha aşağıda olabilir. Şimdi Suudi Arabistan'a bakınca bu tek başına 8.5 milyon varil üretiyor günde.
%2'siymiş dünya üretiminin, evet, galiba değil mi?
Evet. Libya'daki. Şimdi 2-3 arası bir şey oynuyor. Evet. Tabii biraz düşüyor da şeyde. Şimdi şöyle bir olay var. Suudi Arabistan ne dedi? Dedi ki ben bunu karşılayabiliriz dedi. Hepsi gitse bile karşılayabiliriz dedi. Tabii ebediyen karşılarız demesi söz konusu değil de hani bir sürü için. Bu mümkün mü sorusunu sormak lazım. Onun da yani böyle öyledir demiştik geçen hafta da bir rakam vereyim. Suudi Arabistan'ın günlük kapasitesi 10.5 milyon varil. 8.5 milyon satıyor. 2 milyon daha satabilir. Dolayısıyla tek başına bile karşılayabilir bunu. Yani dolayısıyla doğru söylüyor Suudi Arabistan. Yani zaten niye yalan, evet, söylesin ki? Bu da bir sorun yok. Fakat tedirginlik artıyor, azalmıyor. Yani Suudi Arabistan'ın bu açıklamasından sonra tedirginlik dünyada azalmadı. Ama bunun nedeni bence Libya değil. Çünkü İran'daki karışıklık daha ciddi bir şey. İran'daki karışıklığın nereye doğru gideceği ve bunun sonuçta İran'ın petrol ihracatını etkileyip etkileyemeyeceği soruları soruluyor. Çünkü İran'da canım bu rejim daha evvel de bastırmıştı. Şimdi yine bastırır dendi ama olaylar öyle, büyüyor.
Evet, büyüyor ve çok ciddi iki büyük muhalefet liderini de,
evet,
önce ev hapsine alıp sonradan da bilinmeyen bir yere gönderdi.
Yani bu da tabii tehdidin iktidar tarafından
salgılandığını
ciddiye alındığını gösteriyor. Ciddi. Yalnız yine böyle çok bencilce hareket ederek petrol gözüyle bakarsak İran dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'dan sonra ve bu ülkenin günlük üretimi 3.8 milyon varil. Onu telafi etmek mümkün değil. O açık. Yani şu anlamda söylüyorum. Dünyadaki ihracatçıların potansiyel üretimleriyle fiili üretimlerine bakınca arada 1 milyon küsür varil fark var. Hadi o telafi edilebilir gibi görünse bile bu 3.8'i telafi etmek mümkün değil. Şimdi İran olayı bence çok önemli. Şu anda belki çok hafif hafif laflar başladı ama hani hep Libya'nın lafı geçiyordu ama buna dikkat etmek lazım. Çünkü Cezayir katıldığında da ortalık biraz zorlaşıyor. Cezayir'de de bir aksaklık olursa zorlaşıyor ama o bile şey kadar önemli değil. Mısır kadar önemli değil. Çünkü Cezayir'in petrol üretimi Libya'dan daha az. Ama İran çok önemli bu açıdan. Şimdi bir kere böyle bir dünya ortamındayız. Dolayısıyla bütün sinirlerin gergin olduğunu kabul etmemiz lazım. O zaman da sinirlerin, milletin gergin olmasından bana ne diye düşünebiliriz ama böyle sinirlenince insanlar bazı sert hareketlere girebiliyor. Bu şeylerde de sermaye piyasalarını yönetenlerde de geçerli. Çünkü bakıyoruz ki bir süredir gelişmekte olan ülkelerden bir çekilme var sermayede. Bu çok yeni değil. Daha önce başladı. Ama son zamanlarda biraz daha kendini güçlü göstermeye başladı. Bir korku sorusu ortaya çıkmaya başladı. Şimdi korkunca insan nasıl davranacağı pek belli olmuyor. Yani emin bir yerden bile acaba da bir şey olabilir falan deyip ayrılabilirler. O yüzden bir ciddi dünya konjonktüründe bizim gibi ülkelerin aleyhine dönen bir durum var. Şimdi gelelim Türkiye'nin sağlıklık durumuna.
Pardon, bir ufak parantez açıp bir şey sorabilir miyim? İran'a uzun süreden beri uygulanmakta olan bu ambargo, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bu bir şey yaratmıyor öyle mi? Petrol konusundaki yatırımcıları falan kaygılandırmıyor. Çok ağır bir ambargo uygulamaya çalışıyorlar, işte atom bombası tehlikesi var falan diye. Bunu ayrı mı düşünüyorlar?
Ambargo şunu etkilemediği için de kimse şey yapmıyor. Ambargo İran'ın çıkartmakta olduğu petrolü birilerine satmasını etkilemiyor. O yönde benim bildiğim kadarıyla hiçbir kısıt yok. Yalnız yeni petrol alanları arayabilmek, kaynaklarını buna yöneltebilmek ya da rafinerilerini geliştirmek falan gibi konularda İran mesela en basitten kredi kolay bulamadığı için çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyor. Dolayısıyla dünya İran petrol de satmaya mecbur olduğu için, çünkü başka geliri yok.
Evet.
Durum herkesin işine geliyor. Yani hem petrol alıyorsunuz, hem İran'ı baskı altında tutuyorsunuz. İran'da fikrinden vazgeçmiyor. Neyse o fikri. Ondan vazgeçmiyor. Ama petrol de satmak zorunda olduğu için satıyor. Dolayısıyla oyun kısa dönem anlamında oynanabiliyor. Ama bunun kalıcılığı nedir meselesi biraz.
Hayır, evet. Peki başka ben böyle bir ufak parantez açtım.
Şimdi Türkiye'ye gelince, Türkiye'de bir kere şunu hep söylediğim için artık çekinerek lafı açıyorum. Türkiye'nin başının belası cari açık sorundur ve bu cari açık sorunu öyle basit parasal önlemlerle giderilebilir bir olay değildir. Bu yapısal bir sorundur. Türkiye çünkü dış ticaret dengesini oturtamamaktadır. Yani Türkiye devamlı olarak ithalatı, ihracatının çok üstündedir ve hizmet satımı, işte diğer gelirleriyle bunu telafi edememektedir. Şimdi Ocak ayı rakamları bu açıdan şaşırtıcı değil ama moral bozucu oldu diyelim. İthalat %44 arttı, ihracat %22 arttı bir sene önceye oranla. Dış ticaret açığı da %89 büyüdü. Şimdi böyle olunca tabii bu rakamlar, yani bu rakamları duyunca bilmeyenler daha çok paniğe kapılıyor. Bilenler işte eski durum daha da kötüye gidiyor diye sinirleniyor. Dolayısıyla Türkiye dünyaya yani dünyayı rahatsız edecek sinyaller veren bir ülke durumunda. Diğer göstergelerimizin iyi olduğu söyleniyor. Yani bu yanlış da değil. Ne bileyim, bir miktar Türkiye büyüdü. Önümüzdeki dönemde ne olacağı biraz belli değil. Çünkü bu olay ciddi bir olay. Ama Türkiye'nin böyle çok ciddi bir krizle karşılaşacağı konusunu çok kimse beklemiyor. Fakat bu tür öngörüler birkaç aylık. Birkaç ay sonra herkes zaten unutacağı için 3 ay önce ne dediğine yeni öngörüde rahatlıkla bulunabiliyor. Evet. Hele Türkiye'de bu çok rahat oluyor. Yani Türkiye ile ilgili olarak, Türkiyeliler demiyorum, şeyler, dışarıdakiler de aynı şeyi yapıyorlar. Ama bu olay çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi bir nokta daha var. Ekim ayından bu yana Türkiye'nin döviz cinsinden tahvilleri, ki devlet tahvilleri onlar, fiyatı %8 civarında, %7.9 düştü. Bu önemli bir düşüş. Ne demek düştü? İnsanlar bunları almak istemiyor, satmak istiyor daha çok demek. Bu neden olur? Bir güven sorunu, bir işler ters gidebilir sorunu ortaya çıkar diye. Şimdi işler niye ters gidebilir? Adım adım gelmek istiyorum çünkü bir sonunda bir yere bağlayacağım.
Evet.
Türkiye bu borcu ödemez. Bu pek beklenen bir şey değil. Yani Türkiye TL devlet borcunu hep ödediği için, yani bu değil, dertin bu olmaması lazım. Böyle düşünenler hep çıkar arada ama onlar azınlıktadır. Fakat başka bir şey var. Türkiye böyle devam ederse bu performansıyla büyük bir olasılıkla, diyor bazıları, bu piyasadakiler, bir kredi derecelendirmesi değeri düşüşü olabilir. Türkiye bu işi kıvıramayacak diye. O zaman tabii ellerinde düşük değerli tahviller olur. halde buna göre bir fiyat ayarlaması yapalım. Kaygının bu olması lazım. Yoksa Türkiye borcunu ödemeyecek, ödeyemeyecek diye bir kaygı olduğunu pek sanmıyorum. Şimdi bunun bir yansıması ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Siz böyle bir bizim ülkeler gibi böyle pek kredi değerli yüksek olmayan ve yakın gelecekte de olamayacağı anlaşılan ülkelerin ya da şirketlerin bir tahvilini falan aldığınız zaman ya da oraya kredi açtığınız zaman bunun bu şekilde değerinin düşmesi ihtimaline karşı sigorta yaptırırsınız. Öyle alet araçlar var buna işte credit default swap deniyor. Şimdi bunun da bir şeyi var. Eğer çok iyi bir ülke ise yani Amerika Birleşik Devletleri'ne kredi açtıysanız parayı geri alacağınızı bildiğiniz için onun için bir komisyon vermezsiniz herhalde. Bunu sigorta bile yaptırmazsınız. Onun sıfırdır. Dolayısıyla risk arttıkça bir problem olabilir, derecelendirme düşebilir vesaire gibi bir problem olabilir diye düşündükçe daha yüksek prim verirsiniz. Türkiye'nin bu primi 133'tü ölçüsüyle 133'tü 179'a çıktı. Bu ciddi bir artış dikkat edersiniz. Çok ciddi bir artış. Ve benzer bir başka ülke galiba yok. Gelişmekte olan ülkelerde başka biri yok. Bu kadar büyük şu son dönemde risk primi yükselen ülke bu şeyde kredi default swap'ta. Yalnız bunu bir de yanlış yorumlamayalım. Birçok ülkeden Türkiye iyi durumdaydı. Yani öyle kalmıştı. Bence de haklıydı. Fena değildi. Ama ya bu da ötekiler gibiymiş oldu. Yoksa çok müthiş rakamlara gelmiş değil. Daha yükseğe de bu çıkabilir. Ama bu yükseldi. Bu yükselme ne demek? Türkiye'ye de bir firmaya ya da Türkiye'ye kredi açmak istiyorsanız iki kere düşünün. Çünkü yüksek fiyattan ancak biz size bunun karşılığında bir sigorta yaparız demiş oluyor piyasalar. Bu Türkiye'ye gelebilecek yabancı sermayeyi kaçırmaz ama miktarını ve kalitesini etkileyebilir bir gelişme. Şimdi Türkiye içerisinde işte bazı önlemler alınmaya başladı. Fakat bu önlemler benim anladığım kadarıyla piyasada oyuncularda pek tatmin etmişe benzemiyor. Merkez Bankası biliyorsunuz faiz indirimi yaptı. Bu arada karşılıklar arttırıldı. Ondan sonra karşılıklar arttırılınca açılan kredi miktarı kısılmış oluyor. Dolayısıyla bu ekonominin fazla hızlı büyümesini bir miktar engelleyeceği umuluyor ki yani doğru bir düşünce. Fakat aynı anda da faizi indirince herkesin kafası karıştı. Yani bu nedir? Neyindir? Çünkü biri ters tarafa çalışıyor. Birbirlerine ters tarafa çalışan işler yapılıyormuş gibi görünüyor. Ve piyasa bundan ikna olmadı. Yani bu faiz indirimi piyasayı ikna etmişe benzemiyor. Şimdi bunun ne etkisi var? O da şu, piyasa faiz artırımı bekliyor. Şimdi evet. Ona gelince bu Merkez Bankası'nın bu aldığı karar etkili yani ömrü kısa bir karar olmuş oluyor. O da Türkiye açısından bakıldığında acaba Merkez Bankası hata mı yaptı, acaba şu mu oldu bu mu oldu diye çeşitli soruların sorulmasına yol açıyor. Bu sorularda Türkiye'de iktisat politikasının saygınlığı konusunda da soruların sorulması demek. O da riski arttıran bir şey. Yani hoş bir şey değil. Yani soru sormak iyidir de bu tür sorular kuşku beyan eden sorular olduğu için iyi bir şey değil. Dolayısıyla özetlemek gerekirse ben şöyle diyeyim. Türkiye çok ciddi bir dış şokla karşı karşıya. Her ülke gibi. Fakat Türkiye bu dış şoku karşılarken düşünmek istediğimiz kadar kuvvetli durumda değil. Bu cari açık sorunu ve cari açığın finansmanının giderek kalitesinin bozulması, kısa vadeler bilmem neler ile Türkiye zaten bu olaylar başlamadan önce biraz bünyesinde rahatsızlıkları olduğunu dünyaya deklare eden bir ülkeydi. Yani bünyesinizde rahatsızlıklar olduğunu yani herhalde sadece biz Açık Radyo'da bilmiyoruz. Yani evet. Herkes tartışıyor ama bu olaylar bir öncesinde de işte piyasaların verdiği sinyaller farkındayız yönde oldu. Şimdi bir de bunlar üzerine bindi. Şimdi bu bizi çıkmaza götürür.
Sonra o şimdi nereye götürür?
Ha, bu, şimdi bu, böyle bunu demek nedir? İstemiyorum. Evet. Ama ciddi politika önlemleri alınmasını gerektirir. Ve burada da artık bazı mali önlemlerle bizim bu cari açık meselesini halledebileceğimiz gibi bir hayali gündemden çıkaralım. O önlemlerin alınması, yani doğru olanların alınması gereklidir, yeterli değildir. Türkiye'nin bu dış ticaret açığı veriş biçimi çok rahatsız edici bir şey. Yani şöyle rahatsız edici bir şey, biz Türkiye'de gelişmeyi istediğimiz anda bir ödemeler dengesi sınırına kafamızı vuruyoruz. Ve bu olaylar geçmişte de biraz rahatsız edici olmakla beraber hatırlatırım, 1960'dan başlayarak Türkiye'de çok büyük siyasi çalkantı ve tatsız olaylara yol açmıştır. Yani hep bakın, bu tür krizler sonunda işler içinden çıkılmaz hale gelince işte müdahaleler oluyor. Müdahale olmasa bile büyük çalkantılar oluyor filan. Politik ortamı da çok geren olaylar olabiliyor. Bunu uzunca bir zamandır daha yumuşak atlatmanın yollarını bulduk. Ama hastalığı tedavi etmedik. Yani ateş var. Ateşi düşürmek için tedbirler aldık. Doğrusunu isterseniz başarılı da olduk. Yani bir kısmında. Fakat hastalığı tedavi etme yolunda çok adım atmadık. Tekrar hep aynı yere dönüyorum ama bu mesela sanayi politikası olayını daha ciddi düşünmemiz lazım. Hep sanayi politikası deyince iş adamının sol cebine para koy anlaşılıyor. O değil. Zaten onun dünyası biteli çok oldu. Ama daha başka bir şeyler var. Mesela katma değeri daha yüksek ve ülke içinde kalan mallar üretmenin yolu nedir? Eğer bunu üretecek şeyimiz yoksa, kapasitemiz hiç yoksa, o zaman çıkmayalım ortaya, biz dünyanın bilmem kaçıncı büyük ekonomisiyiz falan diye yani biz bu işi beceremiyoruz demektir. Ama bana öyle de gelmiyor. Yani yapılabilir gibi geliyor. Çünkü bunu iş adamlarının verdikleri cevaplardan, bu konuda yapılmış çalışmalar var, anketler, talepler vesaire. Oradan çıkarıyoruz ki biz biraz daha ileriye gidebiliriz. Ondan sonra başka sınırlarımız başlıyor. Başta nitelikli iş gücümüzün yetersiz olması vesaire gibi. Onları da beraberinde tabii çözmek kaydıyla. Ama burada biraz fazla gecikiyoruz. Ve bu olayların belki bir hayırlı tarafı var. Avrupa pazarı bizim için önemlidir derken, yok biz bunu ikame ederiz Orta Doğu'yla falan gibi laflar edenler de olmuştu. Allah'tan benim bilebildiğim kadarıyla iktisat yönetimi, şu anda iktisat politikası yönetimi bu görüşlere itibar etmiyor. Evet, pazarlarımızı evet, çeşitlendirmeye gayet tabii itibar ediyor ve öyle olmalıdır. Hiç buna şu kuşku yok. Ama Türkiye'nin öyle bir problemi var. Ama Avrupa pazarında rekabet edebilecek gücümüz yoksa, çünkü unutmayalım ki açık bir pazar, yani Çinliler de var, Koreliler de var, Brezilyalılar da var, herkes var. Siz en az onlar kadar iyi ve en az onlar kadar ucuz mal üretemiyorsanız, yani niye bizden alsınlar ki? Yani ben olsam almam. Onlar da almazlar. Bizim bunu yapabilmemiz lazım. İthalatta da şuna dikkat etmek lazım. Tabii ki kur önemlidir. Yani kur yanlış bir yerde oluşursa dışarıda üretilen mallar çok ucuz gelir. Yanlış bir yerdenin tanımına dikkat edelim. Dikkat ederseniz yerli üretici açısından yanlış bir yerde. Ben kitap alıyorsam yurt dışından, benim için kur çok doğru bir yerde. Ucuza alıyorum çünkü. Yani o yanlış ve doğruyu kime göre tarif ettiğimize bakmalı. Ama o sanayi üzerindeki etkisini hesaplamak lazım. Hesapladıktan sonra da oturup piyasada bu dengeyi değil de öbür dengeyi, yani sanayinin aleyhine oluşan dengeyi oluşturan olaylara bakmak lazım. Ona baktığımız zaman da yine dönüp dolaşıp kendimizde bir konu çıkıyor. Türkiye'nin yurt dışından bu kadar çok kaynak almasının nedeni dövize olan ihtiyacı mıdır, tasarruf açığı mıdır? Türkiye döviz ihtiyacını karşılamanın üstünde dışarıdan kaynak çekiyor.
Evet.
Çünkü tasarruf problemimiz ortaya çıkıyor. Onu da çözmek lazım.
Evet. Peki, çok teşekkür
ben
ederiz.
Ben de teşekkür hocam. Ederim.
Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.